Ayrım 9.
Nihayet biyolojik yönden zorunlu büyük moleküllerin sadece oluşmakla kalmayıp parçalanmadan varlıklarını sürdürmelerinin nasıl mümkün olduğu da anlaşıldı. Dünyamızı kuşatan atmosferin yapısının başlangıçta bugünkünden farklı bir bileşime sahip olması, o aşamada gerçekleşmiş bazı süreçlerin daha sonra atmosferin yapısal özellikleri değişince bir daha tekrarlanmaması sonucunu getirmiştir. Bugün var olan, hazır canlı hücrelerin bölünmesi ve çiftleşmesi yoluyla gerçekleşen üremenin örneklerini her olanakta ve her yerde gözlemlememiz mümkün olduğu halde, o çok çok uzak geçmişlerde gezegenimizde yaşamış ve organik olmayan cansız temel yapı öğelerinin birleşmesiyle ilk canlıların üremesine yol açmış olması gereken sürecin tek bir örneğini bile sonradan gözlemleyememiş olmamız, başka deyişle o milyarlarca yıl önceki ilk üreyişin bir daha tekrarlanmaması, anlaşılmaz olaylar arasında yerini almış, bilim adamları bu durumu bir türlü açıklayamamışlardı. Oysa atmosferin o zamanki özelliklerinde mümkün olan ilk üreyiş, bir daha tekrarlanamaz bir olay olma özelliğini sırf atmosferdeki değişmelerden ötürü kazanmıştı ve biyokimyacılar bugün artık bu olayın öyle esrarengiz bir yanı kalmadığını anlamışlardır. Gerçekten de bir ilk üreme sürecinin günümüzde de hala sürüp gittiğini ya da tekrarlandığını göstermeyi bir türlü başaramayan biyologlar uzun süre umutsuzluğa düşmüşlerdi. Nasıl düşmesinler ki, eğer ilk üremede işin içine hurafeler karışmamış, başka deyişle doğaüstü etkiler söz konusu olmamışsa, yani yeryüzündeki bütün canlı tözler doğa yasalarının etkisiyle doğmuşlarsa, aynı şeylerin bugün hala sürüp gitmesine ne engel olabilirdi ki? İşte şimdi böyle tekrarların neden imkansız olduğu anlaşılıyordu. Bugünkü atmosferin içerdiği oksijen, canlıların evrimindeki bu ilk doğuş aşamasını bir daha geri gelmemek üzere tarihe gömmüştü. Bugün atmosferimizin içerdiği tüm oksijenin, dünya tarihi boyunca yeşil bitkilerce fotosentez yoluyla üretildiğini de bildiğimize göre, yeryüzüne yerleşir yerleşmez aynı yoldan yeni bir başlangıca, hayatın kim bilir belki de bu kez çok değişik bir biyolojik anlayışa göre yeniden biçimlenmesine götürecek bir gelişmeye bir kez daha başlama olanağı vermeyen belki de hayatın ta kendisiydi. Hayat sanki bir kez ele geçirdiği dünyayı ve ortamı muhtemel rakiplerine ya da düşmanlarına kaptırmak istememişti. O günden sonsuza kadar yeryüzündeki bütün öteki biyolojik olanaklara gelişme yolu böylelikle kapanmıştı. Bir benzetme ile diyebiliriz ki Kabil o zaman ilk ve son kez öldürmüştü Habil'i. Hayatın serpilip gelişme sürecinin yani biyolojik evrimin buna paralel yürüyen ve içinde hayatın yavaş yavaş yayılmaya başladığı çevrenin evrimi süreciyle sımsıkı bir ilinti içinde yol aldığını daha önce söylemiştik. Mevcut organizmaların çevrelerinin çok çeşitli olanaklarına ve zorunluluklarına gittikçe daha fazla farklılaşarak ve ayrıntılara inerek uyum sağlamaları ile evrimin, yani hayatın gelişmesinin büyük ölçüde eş anlamlı oldukları, bütün biyologlar için en basit gerçeklerden biri sayılmaktadır. Ama bu süreçlerde, en azından hayatın gelişmesinin başlangıç dönemlerinde, bunun tersi bir durumun söz konusu olduğu görüşü nedense pek öyle yaygın değildir. Oysa evrimin bu en başındaki çağda tasarımları yeni yeni ortaya çıkmaya başlamış hayatın gerekliliklerine çevrenin kendisi de inanılmaz bir ölçüde uyum sağlamıştır. Bunları söylerken sadece hayatın tarihinin bu ilk bölümünde çevreyi etkileyerek onu kendisine daha iyi serpilme olanakları sağlayabilecek bir biçime sokmasını ve çevrede buna bağlı olarak ortaya çıkan çok belirgin değişiklikleri kastetmiyorum. Bütün bunlardan daha önemli ve anlamlı bir olay, eski dünyamızın yüzeyinde canlı gözüyle bakabileceğimiz ilk organik yapıların ortaya çıkmasından kesinlikle milyonlarca yıl önce, hayatın doğuşunu sadece mümkün kılmakla kalmayıp, aynı zamanda özellikle kaçınılmazlaştıran bir gelişmenin de başlamış olmasıdır. Burada akıl yürütürken çok temkinli olmalıyız. Bilimsel düşüncenin kurallarına bir olguyu erek bilimci bir yaklaşımla açıklama girişimleri kadar ters düşen başka bir şey yoktur. Erek bilimci amaca yönelik anlamına gelmektedir. Henüz üzerinde canlıların bulunmadığı o en eski dünyadaki değişmelerin hayatın doğmasını sağlamak için gerçekleşmiş oldukları olasılığını düşünmeye başladığımız, hayatın doğmasının bu değişmelerin baştan beri hedefi olduğunu ileri sürerek onları açıklamış olacağımızı sandığımız anda, bilimsel dayanaklarla akıl yürütme alanını da terk etmiş oluruz. Bu durumda bir sonuç olan hayattan geri bakarak nedeni, yani o koskoca evrimsel gelişmeyi açıklama yanlışına düşeriz. Bilimde açıklamak demek her zaman bir şeyi nedenlerine bağlamak, onlara geri götürmek, onu bu nedenlerden bir sonuç olarak türetmek demektir. Ama işte nedenler istisnasız yol açtıkları sonuçlardan zamanca hep önce gelirler. Bu bakımdan bir nedenin herhangi bir sonucu olabilir ama yeryüzünde hiçbir kuvvet bir sonuç ile onun altında yatan neden arasında hangi türden olursa olsun tersine bir yol izleyip herhangi bir etki ilişkisi kuramaz. Yol her zaman nedenden sonuca gider, tersine değil. Ters yönde her iki kategori arasında herhangi bir bağ kuramayız. Mantığın yadsınmaz yasaları söylemektedir bunu. Bu yüzden de bir neden yol açacağı sonuçtan habersizdir. Herhangi bir olayı ya da süreci yol açtığı sonuçlara bakarak açıklayamayız. Kısacası içinde evrimin bir süreç olarak yol aldığı doğayı, işlevleri gittikçe daha çok işe yarar duruma gelen ve cansız ortamdan gittikçe daha bağımsızlaşıp karmaşıklaşan organik yapıların, arada boşluk bırakmayan bir art ardalıkla birbirlerini izledikleri bir süreci, neden-sonuç ilintisinde değindiğimiz türden kavramsal araçlarla açıklama görevini önüne koymuş olması, doğa bilimlerinin büyüklüğünü olduğu kadar sınırlılıklarını da belirlemektedir. Burada ileride bizi çok uğraştıracak olan bir çelişki de kendini ele vermektedir. Ama önce olayı bir göz önüne getirmeye çalışmalıyız. Daha önce de değindiğimiz gibi, görünürdeki çelişkiler hiçbir şekilde hayatın serpilip gelişmesiyle bir bağlam içinde, ille de hayatı doğurmak için ortaya çıkmış değillerdi. Onsuz biyolojik bir evrimin başlayabilmesinin kesinlikle olanaksız olacağı bir gelişme ortaya çıkmıştı, hepsi bu. Bilimin birkaç yıldan bu yana atmosferin evrimi diye adlandırdığı bir olayda bu durum belirgin bir şekilde kendini gösterdi. Neden söz ettiğimizi anlamak için soruna şöyle biraz yakından bakalım. İlk bölümlerde ele alınan dünya tarihine, dünyanın, Venüs'ün şu anda içinde bulunduğu aşamayı andıran bir evreden geçtiği o çok gerilerde kalmış dönemden başlamamız gerekiyor. Gezegenimizin söz konusu durumunun ne kadar sürmüş olabileceğini kimse bilmiyor. Herhalde nispeten kısa bir geçiş aşamasıydı bu dönem. Fransız André Cajou ve A. Douivier gibi kimi yer bilimciler bu dönemin 100 bin hatta 60 bin yıla sığmış olabileceğini tahmin ediyorlar. Bu dönem geride kaldığında yer kabuğu su buharıyla doymuş olan atmosferden yeryüzüne yağan suyun artık yüzeye çarpar çarpmaz yeniden buharlaşıp atmosfere yükselmesine yol açmayacak kadar soğumuştu. Buhar sıvı yani akışkan biçimde birikmeye ve ilk okyanusları oluşturmaya başladı. Bunlar olup biterken bundan yaklaşık 4,5 milyar yıl önce dünyamızın görünüşü kabaca uydulardan ya da uzay araçlarından çekilen bugünkü fotoğraflardaki görüntüleri andırıyor olmalıydı. Atmosfer netleşmiş, saydamlaşmıştı. Artık mavi bir gökte bulutlar salınıyordu. Okyanuslar ve kıtalar hemen hemen bugünküne yakın bir yayılma gösteriyorlardı. Yine de kara parçalarının o günlerde yeryüzündeki dağılımı bugünkü haritalardakinden biraz farklıydı. Bir kere kıtalar göçü henüz başlamamıştı. Ortalıkta hayattan eser yoktu. Karalar büyük ölçüde soğuyup katılaşmış volkanik kütlelerden, granit ve bazalttan oluşmuş çıplak kayalardan meydana gelmekteydiler. Rüzgar ve yağmur yeni yeni, kayaları ufaltma ve erozyona uğratma işine koyulmuşlar. Böylelikle bu ilk kayalardan oluşmuş yüzey, yavaş yavaş toz ve taşa dönüşmeye başlamıştı. Nedenlerini daha önce yeraltı cevherlerindeki örneklere dayanarak açıkladığımız gibi, atmosferde oksijenin yerinde henüz yerler esiyordu. Ama bu eksiklik, gene açıkladığımız nedenlerle, ilk organik temel yapı taşları bakımından önemli bir koşul olmaktan da öteye, belki de onların ortaya çıkışına olanak sağlayan vazgeçilmez bir koşuldu. Çünkü oksijen, güneşten gelen mor ötesi, ultraviyole, ışığın atmosferde süzülmesini sağlayacak biricik filtredir. Gözle görülebilir ışıktan daha kısa dalgalı olan mor ötesi özellikle normal ışıktan daha fazla enerji yüklüdür. Günümüzde oksijen içeren atmosferimiz sayesinde mor ötesi ışınlar yeryüzünden uzak tutulmasa burada yaşamamız olanaksız olurdu. Oksijene rağmen atmosferden geçen çok küçük miktar bile alışık değilsek güneş yanığı sonucu canımızın yanmasına yol açmaya yetmektedir. Ultraviyole ışıktan olumsuz etkilenme olasılığının yeryüzünün yüksek bölgelerinde daha fazla olması, bilim adamlarının kısaca UV dedikleri ışığın süzdürücü bir filtre olarak atmosferin oluşmasındaki önemini belirtmeye yeter sanırım. Oksijenin süzebildiği mor ötesi ışınlarının hayatın ortaya çıkmasından önceki öyküleri oksijeninkine çok benzer. Mor ötesi ışınları proteinden, yumurta akından oluşmuş bütün organizmalar, başka yapı taşlarından oluşmuş olanları zaten bilmiyoruz, için öylesine tehlikelidirler ki gerek ameliyathanelerde gerekse bazı mikrobiyoloji laboratuvarlarında ultraviyole lambaları, dezenfeksiyon, başka deyişle bakteri kökenli mikroorganizmaların öldürülmesi amacıyla büyük bir başarıyla kullanılmaktadırlar. Gel gelelim dünyanın o ilk evrelerinde güneş ışınlarının özellikle bu bölümüne başlangıçta kaçınılmaz bir gereksinme vardı. O dönemde atmosferde mevcut olan anorganik bileşimlerin daha sonraki canlı organizmaların temel yapı taşlarını oluşturacak büyük moleküllere dönüşmeleri, ancak bu organik bileşimleri birbirlerine kaynaştırabilecek yüksek bir enerjinin varlığıyla mümkündü. Kısacası mor ötesi ışınları ilk organik yapı taşlarının inşası yönünden vazgeçilmez bir enerji kaynağıdırlar. Ancak söz konusu organik yapı taşlarının yardımıyla var olmaya başladıkları andan itibaren aynı ışınların etkisinden uzak tutulmaları gerekmekteydi. Yoksa anında aynı ışınların onları parçalayıp eski durumlarına dönüştürmesi söz konusuydu. Tıpkı oksijen olayında olduğu gibi mor ötesi ışınları örneği de hayatın ilk izlerinin yeryüzünde belirmesinden çok çok önceki bu gelişme evresinde ortaya çıkmış koşulların ne kadar olağanüstü karmaşık ve sınırlı olduğunu göstermektedir. Modern bilimin geriye dönerek dünyanın ve hayatın tarihini yeniden kurgulama girişimlerine baktıkça, o ilk yeryüzünün üstündeki ölü maddenin, doğa yasalarının dışında başka hiçbir gücün etkisi olmaksızın, tüm gerekli koşulları yerine getiren bu gelişmeyi nasıl gerçekleştirdiğini görmek, insanı büyülüyor. Şimdi bu noktadan sonra neler olup bittiğine bir bakalım. Güneşin mor ötesi ışınları, oksijensiz atmosferde hemen hiçbir engelle karşılaşmaksızın, yerin ve ilk okyanusların yüzeyine çarpmaktaydılar. Bu durumun iki yanlı bir sonucu olacaktı. Başlangıç atmosferinde bol miktarda bulunan ve karbon, azot ve hidrojen içeren karbondioksit, metan ve amonyak gibi moleküllerin yanı sıra başka birçok basit bileşim çoktan iyice yoğunlaşmış bir biçimde tüm durgun sulara, okyanuslara ve denizlere karışmıştı bile. Bu gelişmeyi yer yer rüzgar ve dalgaların, suların üst yüzeyi ile atmosferin bu en alt tabakasını durmadan birbirine karıştırmalarıyla ama asıl binlerce yıl sürdüğünü varsaydığımız volkan patlamalarının atmosferde bulunan bu molekülleri bir bakıma atmosferi yıkayarak oradan sulara indirmeleriyle açıklayabiliriz. Mor ötesi ışınları büyük bir olasılıkla bu moleküllerle zenginleşmiş suyun birkaç metre derinliğine kadar inebiliyorlardı. Bu kalınlıktaki bir su tabakası içinde bulunan moleküller, ışınların enerjisiyle kaynaşıp daha büyük moleküller oluşturdular. Ne var ki bu bileşime yol açan aynı enerji, ortaya çıkan büyük moleküllerin anında parçalanıp ilk moleküllere ayrılmalarını da kaçınılmazlaştırıyordu. Böylece hemen bütün suların yüzey tabakaları içinde dolaşım biçiminde bir birleşme ve parçalanma süreci sürüp gitmiş olmalıydı. Böyle bir kısır döngünün bir çıkmaz olduğunu ilkokul öğrencisi bile anında kavrar. Ama işte gelişmenin bu birleşme parçalanma aşamasından öteye geçebilmiş olmasının bilimin bugün görebildiği kadarıyla iki nedeni bulunmaktadır. Bir kere birleşme parçalanma dolaşımı belirttiğimiz gibi sadece su yüzeyinin yakınlarında 10 bilemediniz 15 metreyi aşmayan bir derinlikte olup bitmekteydi. Yukarıdaki su tabakaları yeterli bir koruyucu filtre oluşturmaya başladıklarından Işınlar suyun daha fazla derinliklerine yeterince ulaşamamaktaydılar. Böyle olunca da yüzeye yakın bölgelerde mor ötesi ışınların pişirdikleri ağır moleküllerin bir bölümü bu derinliklerde bundan böyle artık güvence altındaydılar. Daha doğru bir deyişle bu büyük moleküllerin bir bölümünün parçalanıp dağılmadan önce suyun burgaç ve çalkantı hareketlerinin etkisiyle UV ışınlarının ulaşamayacağı derinliklere inmesi kaçınılmazdı. Büyük moleküllerin doğuşunu sağlayan ve su yüzeyine yakın yerlerde hala sürüp giden sürecin bir kapalı dolaşım, bir tür kısır döngü niteliği taşıması, daha sonraki gelişme bakımından atlanmaz önemdeki büyük moleküllerin mor ötesi ışınların ulaşamayacağı derinliklere çekilerek gitgide birikmelerini önleyemedi. Ama bu molekülleri bu derinliklerde ebediyen öylece kala kalmaktan gene mor ötesi ışınların aynı anda suyun yüzeyinde yol açtıkları ikinci bir süreç kurtardı. Bu kısa dalgalı mor ötesi ışınların enerjisi su moleküllerini bile elemanlarına ayırabilecek kadar yüksektir. İşte bu yüzden yeryüzünün o günkü konumunda bilim adamlarının fotodisosiyasyon ışınlarla parçalanma dedikleri suyun UV ışınlarıyla ayrışma olayının ortaya çıkmış olması gerekiyor. H2O bileşimi serbest oksijene O ve hidrojene H2 ayrıldı. Tüm elementlerin en hafifi olan serbest hidrojen, pratikte engelsiz bir biçimde atmosfere yükselerek uzayın içinde dağıldı. Geriye oksijen kaldı. Ama oksijen, daha önce de belirttiğimiz gibi güçlü bir mor ötesi filtresiydi. Bu nedenle ışınla parçalama süreci süreklilik niteliğine bürünemeyeceği gibi kapalı bir dolaşım, bir döngü de oluşturamadı. Süreç geri bağlama yasalarına göre yol almaya başladı. Atmosferde belli miktarda oksijen birikir birikmez bu süreç kendiliğinden duruyordu. Söz konusu oksijen miktarı mor ötesi ışığı atmosferde tutarak bundan böyle fotodisosiyasyon yoluyla oksijen üremesini önlemeye yetecek kadardı. Bu sürecin kendi kendini düzenleme mekanizması atmosferde biriken oksijen miktarının tamı tamına belirli bir değerde olmasını da mümkün kıldı. Belirli bir değer noktasında oksijen üretimi durmalıydı. Ama örneğin yüzeydeki oksitlenme süreçleri nedeniyle atmosferden oksijen çekilip de bu miktar belirli bir değer noktasının altına düşünce bu kez de oksijen mor ötesi ışığı tutma, başka deyişle güneşten gelen ışık içinde belli frekansları süzme işlevini kaybediyordu. Elbette ardından gene fotodisosiyasyon olayı devreye giriyor, atmosferden geçen mor ötesi ışık yeniden oksijen üretip miktarı o belirli değer çizgisine doğru yükseltiyordu. Bilim adamları tipik bir dairesel etki oluşturan bu örneğe, yeryüzü atmosferinin evrimindeki bu tayin edici adımı keşfeden Amerikalı Nobel ödüllü bilim adamı Harold J. Array'in onuruna Array efekti adı taktılar. Burada yeri gelmişken bundan milyarlarca yıl önce dünyamızda olup bitmiş bu süreçlerin bugün yani milyarlarca yıl sonra nasıl araştırılıp incelendiğine ilişkin birkaç söz söylemek yerinde olacaktır. Bu ortamın tüm değişkenliğine karşın evrim yeryüzeyinin özellikle o dönemlerdeki taşları içinde biriken ve yer yer çökeller, tortular halinde oldukça derinlerde bozulmadan korunan izler bırakmıştır. Bu izlerin yardımıyla o hiç umulmadık gerçeğin atmosferimizde başlangıçta oksijen bulunmadığının nasıl ortaya çıkarıldığını daha önce anlatmıştık. Sözünü ettiğimiz dönemlerden jeolojik zaman dilimleri bakımından çok kısa sayılacak bir süre sonra başlayan biyolojik evrimin akışı içinde de bu evrimin başlangıçlarında olup bitene ilişkin dolaylı sonuçlar çıkarılabilmektedir. Biyolojik evrimi anlatırken göstereceğimiz gibi bu evrim ile atmosferin evrimi arasında öylesine sıkı bir ilişki vardır ki bu evrimin belli başlı özellikleri atmosferin o dönemlerdeki bileşimini tahmin etmemize yardımcı olacak ipuçları vermektedir. Bunların ötesindeki saptamalar, örneğin Array efektinin bulunması, artık doğrudan akıl yürütmeye dayalı kuramsal türetmelerin sonuçlarıdırlar. İşte bu nedenle, neredeyse tasarlanması olanaksız bir zaman uzaklığının gerisinde kalmış olaylara ilişkin, bilim adamlarınca geliştirilen görüşler, o zamanlar olup bitenin belki birçok ayrıntısını gözden kaçırmakla kalmayıp, geçmişin bu olaylarının ayrıntılarını yanlış ve eksik de yansıtabilirler. Ama gerçekten de yanlışlık ve eksiklik sadece ayrıntılarla sınırlı kalırken, olayların asıl akışına ilişkin bilgilerimiz güvenilirliğini koruyacaktır. Çünkü bugün elle tutulur izlere sahip oluşumuzun yanı sıra bazı kesin sayılar ve verilerden hareket edebilecek durumdayız. Ve zaten şu anda bu uzun gelişme sürecinin bugünkü sonuçlarının ne olduğunu da biliyoruz. Demek ki yapılması gereken geçmişe ilişkin bildiğimiz kesin şeyler ile günümüz arasındaki doğa yasalarını izleyen bir gelişmeyi modelleştirerek yeniden kurmaktır. Zor ve dertli bir iştir bu. Gene de bugüne kadarki başarıları göz önünde tuttuğumuzda yanılgı ve hata payının pek de ürkütücü boyutlarda olmaması gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Gelişmenin türlü çeşit yanları ve alt kolları daha başlangıçtan itibaren çok karmaşık ve birbirine sarmaşmış biçimde ortaya çıktıkları için durum öyle aklımıza ya da önümüze gelen her çeşit açıklamayı ve savı ortaya atmamıza pek elverişli değildir. Bu bakımdan eğer bilim, evrim sürecinin herhangi bir parçasına ilişkin sabırlı araştırmalar ve sınamalar sonunda dişe dokunur bir açıklama getirebilmişse, bunun doğru ve gerçeğe uygun bir açıklama olduğuna inanmak da hakkımızdır. Neyse, dönelim atmosferin evrimine. Demek ki mor ötesi ışınların yerin yüzeyindeki etkilerinin eninde sonunda kendiliklerinden ortadan kalkmasını sağlayan şey Array efektiydi. Bu etki ortadan kalktığı andan itibaren o zamana kadar suyun içinde üremiş büyük moleküller güneş ışığının bu frekansınca yeniden parçalanmaktan kurtulmuşlardır. Moleküllerin durmadan kurulup parçalanması biçimindeki kapalı dolaşım sürecinin sonu da böylece gelmiştir. Peki bundan sonra ne oldu? Evrimin gelip dayandığı bu durumdan öteye geçerken attığı, eldeki malzemelerin, özelliklerince ve bu malzemenin doğa yasalarına gösterdiği tepki tarafından belirlenen adımın öyküsü, sonuçları bakımından nefes kesecek kadar heyecan vericidir. Evrimin bu aşamada attığı adım, bilimsel kavramının gerektirdiği soruları ortaya atmanın da ötesinde ister istemez felsefi sorulara yönelmemizi kaçınılmaz kılmaktadır. Dallas Üniversitesi'nden yer fizikçisi Lloyd V. Berkner ve Lauriston C. Marshall bundan birkaç yıl önce Array efektinin işleyiş mekanizmasını somut sayılarla açıklamak için çalışmaya başladılar. Daha önce Array, mor ötesi ışının kendi kendini frenlemesine yol açan mekanizmanın kaçınılmaz olarak ortaya çıktığını ispatlamakla yetinmişti. Gerek Array, gerekse meslektaşları, söz konusu kendi kendini düzenleme mekanizması sayesinde atmosferin içerdiği oksijen miktarının 3 aşağı 5 yukarı çok belirli bir sayısal değerin çevresinde dolaşıp durmuş olması gerektiğini biliyorlardı. Ama somut sayılar ve yüzdelerle ifade edilmesi gerektiğinde bu değerin ne olduğu bilinmediği gibi bilinmemesi pek de önemli bir eksik sayılmıyordu. İşte ilk kez Berkner ve Marshall bilgisayarlarının yardımıyla söz konusu değeri bulmak için iyice karmaşık hesaplara daldılar. Herhalde onlar da bu değere ilişkin bulgunun ortalığı öylesine ayağa kaldıracağını ummamışlardı. Bu sayıya, daha doğrusu bilgiye ihtiyaçları vardı, hepsi bu. Her iki Amerikalı bilim adamı da bugün, yeryüzü atmosferinin evrimi kuramının, bizim bu kitapta anlattığımız ve günümüzde bilim adamlarının çoğunca benimsenmiş biçimiyle sahibidirler. Böylesine geniş kapsamlı bir kuramın geliştirilmesinde ise söze edilen sayısal değer paha biçilmez bir katkıdır. Bu sayı, bu konudaki düşüncelerimizin gelişme çizgisinde sağlam bir başlangıç noktası oluşturmakla kalmaz, kurduğumuz bütün bir modelin kendi içinde tutarlılığını sınamamız bakımından da olağanüstü önem taşır.